Ayrım 8. Ayrımcılık Yasağı Eğitim Rehberi. İdil Işılgül, Ulaş Karan. Sayfa 65. İzleme ve belgelemenin planlanması. Savunu faaliyetlerinin amacına bağlı olarak izleme ve belgeleme çok basit veya çok karmaşık olabilir. Ancak izleme ve belgelemeye başlamadan önce her durumda bazı kararların verilmesi gerekir. Bu kararların sağlıklı olması ise bir ön hazırlığı gerektirir. İzleme ve belgelemeye başlamadan önce aşağıdaki unsurların mutlaka netleştirilmesi gereklidir. Savunu faaliyetlerinin amacının ayrıntılı ve açık şekilde belirlenmesi. Savunu faaliyetlerinin amacının veya amaçlarının belirlenmesi, sonraki aşamaların tamamını etkileyecektir. Amacın hangi ölçütlere göre belirleneceği, izlemeyi yapacak STK'nın yanıtlaması gereken bir sorudur. Bu belirlemede örgütün kısa, orta ve uzun vadeli stratejilerinin gözetilmesi önemlidir. Yapılacak izleme ve belgeleme savunu faaliyetlerini, savunu faaliyetlerinin toplamı ise belirlenen stratejinin başarıya ulaşmasını kolaylaştırmalı ve sağlamalıdır. Her durumda nihai amacın ayrıntılı ve açık şekilde belirlenmesi gereklidir. Aksi takdirde bir sonraki aşamada doğru kararların alınması mümkün olmayabilir. İzleme ve belgelemenin kapsamının belirlenmesi. Savunu faaliyetlerinin amacının belirlenmesinin ardından izleme ve belgelemenin kapsamının belirlenmesi gerekir. Kapsamın belirlenmesinde hem iç hem de dış faktörler etkilidir. İnsan kaynağı ve ekonomik kaynaklar iç faktörlere, devletin ayrımcılık yasağı öngören yeni bir uluslararası sözleşmeye taraf olması dış faktörlere örnek olarak verilebilir. İzleme kapsamının amaca varmaya elverişli olup olmadığını tespit edebilmek için, amaca ilişkin ifadedeki tüm sözcüklerin ayrıntılı bir analizi gerekmektedir. Bu analiz, izlemenin kişi, yer, zaman ve konu bakımından sınırlandırılabilmesini sağlayacaktır. Vurgulanması gereken önemli bir başka konu ise, izleme kapsamının belirlenmesi çabası sırasında, daha önceden belirlenmiş olan amacın veya amaca varılması için öngörülen sürenin gerçekçi olmadığının ortaya çıkabileceğidir. Bu durumda da amacın veya sürenin yeniden gözden geçirilmesi gerekecektir. İzleme ve belgeleme planlamasına bir örnek. Savunu faaliyetlerinin amacı. Ayrımcılığa uğramaksızın eğitim hakkından yararlanma üzerinde etkili olan karar alıcıların kararlarını etkilemek. Kişi bakımından kapsam. Buradaki amaç kişi bakımından büyük oranda sınırsız bir kapsama sahiptir. Hangi eğitim çağındaki kişilerin ayrımcılığa uğramaksızın eğitim hakkından yararlanmasını amaçlandığı belirtilmemiştir. Başka bir ifadeyle hak sahipleri veya mağdurlar yönünden bir sınırlama söz konusu değildir. Amaç cümlesinden amacın ve dolayısıyla izleme kapsamının karar alıcılara ilişkin olduğu anlaşılmaktaysa da, hangi seviyedeki karar alıcıların kapsam dahilinde olduğuna ilişkin bir sınırlandırma da söz konusu değildir. Bu aşamada izlemeyi yapacak olanların amacı ve izleme kapsamını bu şekilde muhafaza edip etmemeye karar vermeleri gerekir. Eğer izlemeyi yapacak olanların orta veya uzun vadeli stratejileri ilk öğretimde ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına yönelikse, o halde amacın ve dolayısıyla izlemenin kişi bakımından kapsamının daraltılması gerekir. Diğer bir deyişle, izlemenin ilk öğretim çağındaki çocuklarla sınırlı olarak yapılması ve amacın da uygun şekilde uyarlanması anlamlı olacaktır. Hatta kapsamın daha da daraltılması mümkündür. Eğer izlemeyi engellilik alanında faaliyet gösteren bir STK yapacaksa, ilköğretim çağındaki engelli çocuklarla, ilköğretim çağındaki fiziksel engelli çocuklarla, ilköğretim çağındaki fiziksel engelli kız çocuklarıyla sınırlı bir izleme de yapabilir. Daha önce de belirtildiği gibi burada belirleyici olan amaçtır. Burada verilen örnekle ilgili olarak izlemenin kişi bakımından kapsamı belirlenirken, karar alıcılardan da hareket edilebilir. Burada ilk ihtimal eğitim hakkına ilişkin tüm karar alıcıların eylem ve işlemlerinin izlenmesidir. Ancak karar alıcılar bakımından bir sınırlama yapılabilir. Örneğin izlenecek karar alıcılar sadece il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri olarak belirlenebilir. Burada belirlemeyi yaparken öncelikle şu soruları sormak gerekir. Eğitim hakkına ilişkin karar alıcılar kimlerdir? Amaca varmak için eğitim hakkına ilişkin tüm karar alıcıların izlenmesi gerekli midir? Karar alıcıların kararlarını etkilemeye yönelik bir amaç söz konusu olduğunda, izlemenin mutlaka karar alıcılara yönelmesi gerekmeyebilir. Bu çerçevede kararları uygulayanların izlenmesi de gerekebilir. Zira karar alıcıların kararlarını etkileyebilmek için aldıkları kararların mevcut halde ne yönde etki ettiğini anlamaları sağlanmalıdır. Bu ise karar alıcıların değil, kararları uygulayanların eylem ve işlemleri izlenerek gerçekleştirilebilir. Örneğin bir karar alıcı olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nın çıkarttığı bir yönetmeliği değiştirmesi veya yürürlükten kaldırılması yönünde etkilenmesi amaçlanıyorsa, İzlenecek olan bakanlığın kendisi değil, yönetmeliği uygulayan il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ile okul müdürlükleridir. Zira yönetmelikler buralarda etkilerini göstermektedir. Son olarak, izlemenin kişi bakımından kapsamı her iki yönden de sınırlandırılabilir. Örneğin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın çıkarttığı bir yönetmeliğin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından uygulanmasının, ilköğretim çağındaki fiziksel engelli kız çocuklarının eğitim hakkından eşit şekilde yararlanması üzerindeki etkileri izlenebilir. Yer bakımından kapsam. Eğer izlemeyi yapacak olan STK yerel bir örgütse ve kaynakları tüm Türkiye çapında izleme kapsamına olanak tanımıyorsa veya örgüt sadece belli bir bölgede veya ilde değişiklik yaratmayı amaçlıyorsa, izleme, yer bakımından tek bir il veya bölge ile sınırlandırılabilir. Bu durumda tek bir ildeki il milli eğitim müdürlüğü ile ilçe milli eğitim müdürlüklerinin veya bir bölgedeki il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin eylem ve işlemleri izlenebilir. Zaman bakımından kapsam. Karar alıcıların kararlarını etkileme amacına sahip bir izlemenin zaman bakımından kapsamı, amaçla ve sürecin nasıl geliştiğiyle bağlantılı olarak değişecektir. Eğer amaç, karar alma süreçlerinin demokratik hale getirilmesini ve kararlardan etkilenenlerin sürekli olarak karar alma süreçlerine katılmasını sağlamayı içeriyorsa, örneğin okul aile birlikleri, izleme sürekli bir nitelik kazanacaktır. Buna karşılık bir okulun engelliler bakımından erişilebilir hale getirilmesi yönünde karar alıcıları etkilemeye çalışan bir savunu faaliyeti kapsamındaki izleme ve belgeleme, okulun erişilebilir hale getirilmesi kararının alınması ve bu kararın uygulanması ile sona erebilir. Konu bakımından kapsam. Eğitim hakkına ilişkin bir izlemede, izlemenin konu bakımından kapsamının belirlenmesinin ilk adımı ilgili standartların belirlenmesidir. Başka bir ifade ile olması gerekeni aktaran sözleşmelerin, ilgili komite ve mahkeme kararlarının, siyasi taahhütlerin ve benzerlerinin derlenmesi gerekir. İkinci adım, bu belgelerden yararlanarak eğitim hakkının unsurlarının tespitidir. Yani herkesin eğitim hakkından tam ve eşit yararlanabilmesi için var olması gereken unsurların ayrıntılı olarak listelenmesi gerekir. Örneğin, eğitimin var olduğundan bahsedebilmek için okul ve öğretmenlere ihtiyaç vardır. Okul ve öğretmenlerin öğrenci için erişilebilir olması gerekir. Eğer ilköğretim yaşındaki çocuk fiziksel olarak okula erişemiyorsa, okul içi ve çevresi sağlıklı bir yaşam alanı sağlayamıyorsa, öğrenci öğretmen ile iletişim kuramıyorsa veya eğitim masraflarını karşılamıyorsa, ki bunlar izleme sonucunda ortaya çıkacaktır, o halde karar alıcıların bu durumun gelişmesine yönelik bir çaba içerisine girmesi gereklidir. Amaç hangi hakka ilişkinse bu hakkın unsurlarının ayrıntılı şekilde listelenmesi gerekir. Böylece hangi unsurlar bakımından karar alıcıların kararlarının etkilenmesinin gerektiği de ortaya çıkmış olacaktır. Eğer insan hakları ile bütçe yeterli ise ve savunu faaliyetlerinin amacına varması için gerekli ise izlemenin konu bakımından kapsamı ilgili hakkın tüm unsurlarını içerebilir. Yukarıda örnek olarak verilen amaç bakımından izleme ve belgelemenin kapsamı belirlenirken, bir yandan da bu kapsamdaki bir izleme ve belgelemenin gerçekçi olup olmadığı değerlendirilmelidir. Örneğin, amaca varmak için Türkiye çapında bir izleme ve belgeleme yapılması gerektiğine karar verilmişse, bunu yapmak için gerekli insan kaynağı ve mali kaynakların olup olmadığı da değerlendirilmelidir. Değerlendirme sonucunda yeterli kaynağın bulunmadığı saptanırsa çeşitli seçenekler söz konusudur. Örneğin, izleme ve belgelemenin aşamalara bölünmesi ve sürece yayılması, kapsamın amaca ulaşmayı asgari ölçüde sağlayacak şekilde daraltılması veya diğer örgütlerle bir araya gelerek iş bölümü yapılması da düşünülebilir. Bu durum gözetilmeden mevcut kaynakları aşan kapsamda bir izleme ve belgeleme çabasına girişildiğinde, henüz anlamlı ölçekte veri toplanmaksızın izleme ve belgelemeye son verilmesi gerekebileceğinden, tüm çabanın boşa gitmesi kaçınılmaz olacaktır. Bu nedenle izleme ve belgelemenin kapsamını belirlenmeye çalışırken, bir yandan da aşağıdaki başlıklarda belirtilen hususlara bilgi derlenmelidir. Benzeri çabaların tespiti. Planlamada bir sonraki aşamaya geçmeden önce benzeri çabalara ilişkin bilgi toplanması, izlemenin verimli olması için zorunludur. Zira daha önceden benzeri bir faaliyet yürütülmüş ve ihtiyaç duyulan tüm veriler elde edilmiş olabileceği gibi, aynı dönemde de benzeri çalışmalar yürütülüyor olabilir. Bu halde izleme ve belgeleme çabasına olan ihtiyaç ortadan kalkabilir ya da izlemenin kapsamının değiştirilmesi gerekebilir. Örgüt kapasitesinin tespiti. İzleme ve belgeleme faaliyetlerine başlanmadan önce, izleme ve belgelemeyi yapacak, yaptıracak, koordine edecek veya denetleyecek olan örgütün, kendi kapasitesini tespit etmesi son derece önemlidir. Burada üç hususu gözetmek önem taşır. Bunlardan ilki insan kaynağıdır. İkincisi, zaman unsurudur. Son olarak izleme ve belgelemenin maliyetinin hesaplanması ve bu maliyetin karşılanması için gerekli mali kaynakların var olup olmadığı veya dış kaynaklardan edinilip edinilemeyeceği değerlendirilmesi gereklidir. Bu konuda gerçekçi olmayan bir yaklaşım, izleme ve belgelemenin aksamasına veya bir süre sonra sona ermesine neden olabilecektir. Eğer örgütün kapasitesi öngörülen kapsamda bir izleme ve belgeleme faaliyeti için yetersizse üç olasılık söz konusudur. Bunlardan ilki izleme ve belgeleme faaliyetinden vazgeçilmesidir. İkinci olasılık ise izleme ve belgelemenin kapsamının örgüt kapasitesine uygun hale getirilmesidir. Üçüncü olasılık ve burada önerilen ise örgütün diğer örgütlerle işbirliği içerisine girerek çalışmaya devam etmesidir. Diğer örgütlerle işbirliğine karar verildiğinde gerek izleme ve belgelemeye ayrılacak kaynaklar, gerekse iş bölümü bakımından ayrıntılı bir uzlaşı belgesi hazırlanması, işbirliğinin etkili ve verimli olması açısından son derece önemlidir. İzleme ve belgeleme. Olay incelemesi. Olay vaka incelemesi, somut bir olayın ayrımcılık teşkil edip etmediğini belirlenmesi amacıyla gerekli olguların toplanmasını ifade eder. Olay incelemesinde amaç, ayrımcılık yasağının ihlal edilip edilmediğini tespit etmektir. İzleme, sözcük anlamıyla bir süreci ifade ettiğinden, başlıkta bir anda olup biten olaylar bakımından inceleme ifadesi kullanılmıştır. Ancak ayrımcılık teşkil eden olaylar bakımından sadece olayın kendisinin tespit edilerek belgelenmeyeceği, ayrımcılık sonrasındaki süreçte takip edileceği için olay, incelemelerin de izleme altına alınarak ifade edilmesi daha uygundur. Durum izlemesi. Durum izlemesi veya kısaca izleme, ayrımcılık yasağına ilişkin gerçek durumun ne olduğunun belirlenmesi amacıyla uzun vadeli bir veri toplama çabasını ifade eder. Olay incelemesinden farklı olarak durum izlemesinde amaç, somut ihlalleri tespit etmekten ziyade ayrımcılık yasağı bakımından durumun ne olduğu veya ne yönde değiştiğini tespit etmektir. Tek bir olayın incelenerek ihlalin tespit edilmesi, ayrımcılık yasağının uygulanması bakımından genel durumun ne olduğunu veya ne yönde bir eğilimin söz konusu olduğunu belirlemeye yetmeyeceğinden, durum izlenmesinin kapsamı çok daha geniştir. Olay incelemelerinin süreklilik kazanması halinde durum izlemesine dönüşmesi bir söz konusu olabilir. Burada kastedilen tek bir olayın süreç içerisinde nasıl bir gelişme çizgisi izlediği değil, benzeri birçok vakanın incelenmesi ve sonraki süreçlerin izlenmesidir. İster olay incelemesi, ister durum izlemesi söz konusu olsun, sonuca varmak için gerekli tüm verilerin toplanmasını olanaklı kılmak için önceden hazırlanmış standart soru formlarının kullanılması önemlidir. Olay incelemesine kıyasla durum izlemesinde hem uzun bir süre boyunca çok daha fazla veri toplandığından hem de toplanan verilerin birbiriyle kıyaslanarak ayrımcılık yasağı bakımından eğilimin ne yönde olduğunun belirlenmesi gerektiğinden verileri sınıflandırmaya ve kıyaslamaya elverişli olarak hazırlanmış standart soru formlarının kullanılması daha fazla önem kazanır. Standart formların hazırlanmasında dikkat edilecek olan unsurlar. Gerek olay incelemesi gerekse durum izlemesi olanla olması gereken arasında bir karşılaştırmayı gerektireceğinden, standart formlar hazırlanmadan önce olması gerekenin tüm unsurlarıyla ortaya konulması gerekir. Olması gerekenin tespiti. Hangi temellere dayalı ayrımcılığın yasaklandığı? Olay incelemesine veya durum izlemesine temel teşkil eden ve olması gerekeni standardı ortaya koyan uluslararası sözleşmenin veya siyasi taahhüdün hangi temellere dayalı ayrımcılığı yasakladığı belirlenmelidir. Sözleşme açıkça din, inanç ve etnik kökene dayalı ayrımcılığı yasaklamışsa, sözleşmeye tam uyum için ulusal mevzuatın da din, inanç ve etnik kökene dayalı ayrımcılığı yasaklamış olması gerekecektir. Ancak, örneğin sözleşme açıkça cinsel yönelime veya engelliliğe dayalı ayrımcılığı yasaklamamışsa, sözleşme ile ilgili denetim organının görüşlerini ifade ettiği araçlara başvurmak gerekir. Eğer ilgili denetim organı cinsel yönelime veya engelliliğe dayalı ayrımcılığın da sözleşme kapsamında yasak olduğunu ifade etmişse, o halde taraf devletin bu hususu gözeterek cinsel yönelime veya engelliliğe dayalı ayrımcılığı yasaklaması ve uygulamanın da buna uygun olması gerektir. Eğer ilgili uluslararası sözleşme veya siyasi taahhüt ayrımcılığının yasakladığı temelleri tahdide alarak sınırlı sayıda saymışsa, başka bir ifadeyle kapalı uçlu bir liste öngörmüşse, ulusal mevzuatın da kapalı uçlu bir liste öngörmesi yeterli olabilir. Ancak eğer açık uçlu bir liste öngörülmüşse, ulusal düzenlemenin kapalı uçlu bir liste öngörmesinin ayrımcılıkla mücadele bakımından yeterli ve etkili olmayacağı söylenebilir. Ancak her durumda açıkça sayılan tüm temellere dayalı ayrımcılığın ulusal mevzuatta yasaklanması gerekir. Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi'nin Türkiye'nin sunduğu taraf ülke raporuna ilişkin sonuç gözlemleri. Komite, sözleşmenin birinci maddesinde ayrımcılık yasağı nedenleri arasında sayılan ulusal veya etnik köken ibaresinin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın herkesin diğerleri yanında ırka dayalı ayrımcılık gözetilmeksizin kanun önünde eşitliğini öngören anayasanın 10. maddesi dahil olmak üzere ilgili mevzuatta tutarlı bir biçimde yer almaması nedeniyle bu konunun özellikle önemli olduğunu kaydetmektedir. Ulusal mevzuattan sınırlı ayrımcılık yasaklarına örnek. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu madde 125'e D. Kademe ilerlemesinin durdurulması. Fiilin ağırlık derecesine göre memurun bulunduğu kademede ilerlemesinin 1 ila 3 yıl durdurulmasıdır. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır. Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak. Ulusal mevzuattan açık uçlu ayrımcılık yasaklarına örnek. 4857 sayılı İş Kanunu madde 5. İş ilişkisinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayrım yapılamaz. Kimlerin ayrımcılık yasağının koruması kapsamında olduğu. Bu çerçevede ayrımcılıkla karşılaşmış kişinin gerçekten kendisine atfedilen niteliğe ayrımcılığın yapıldığı anda sahip olup olmadığı, bu niteliğe geçmişte sahip olup olmadığı ve bu niteliğe gelecekte sahip olup olmayacağı, kendisiyle bir şekilde bağlantılı bir kişinin nitelikleri nedeniyle ayrımcılığa uğrayıp uğramadığı ve kişinin söz konusu niteliğe sahip olduğunun zannedilmesi gibi unsurlar önemlidir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı, Timişev ve Rusya. Mahkeme, üst düzey polis memurunun trafik polislerine Çeçenleri sınırdan geçirmeme emri verdiğini kaydetmektedir. Hükümetin de ifade ettiği üzere Rus kimlik belgelerinde kişilerin etnik kökenlerine ilişkin bir ibare yer almamaktadır. Verilen emir gerçekten Çeçen etnik kökenine sahip olanların değil, aynı zamanda söz konusu etnik gruba mensup olduğu varsayılan kişilerin geçişlerini de engellemiştir. Mahkemenin görüşüne göre bu durum seyahat özgürlüğünden yararlanma bakımından açıkça kişinin etnik kökenine dayalı bir farklı muamele niteliğindedir. Kişinin gerçek veya varsayılan etnik kökenine dayalı ayrımcılık, ırk ayrımcılığının bir çeşididir. Kimlerin ayrımcılık yasağı bakımından yükümlülük altında olduğu. Bu çerçevede ayrımcılık yasağının sadece devletleri bağlamadığı, devlet dışı gerçek ve tüzel kişilerin de ayrımcılıktan sorumlu olabileceği, devletin kendisi dışındaki kişilerin ayrımcı eylemlerini de yasaklamak veya ihlal halinde yaptırım uygulamak durumunda olduğu unutulmamalıdır. İnsan Hakları Komitesi kararı, BDB ve diğerleri Hollanda. İnsan Hakları Komitesi, medeni ve siyasi haklara ilişkin uluslararası sözleşmenin 26. maddesinin ihlali iddiası ile ilgili olarak, ilk cümlede, herkes yasalar önünde eşittir ve hiçbir ayrım gözetilmeksizin yasalarca eşit derecede korunur ifadesinin yer aldığını hatırlatır. Bu bağlamda bu hükmün kişiler bakımından sadece devlete karşı ileri sürülebilecek bir hak şeklinde yorumlanamayacağı, aynı zamanda kişiler için hukuka uygun olarak yükümlülükler de yüklediği görüşündedir. Komite, taraf devletin BVG'nin sağlık, ruhsal ve toplumsal fayda için endüstriyel sigorta kurulu, bir devlet organı olmadığı ve bu nedenle devletin sigorta kurullarının somut kararları üzerinde etkili olamayacağı iddiası ile ilgili olarak, taraf devletin bazı fonksiyonlarını özel durumlara devrederek, sözleşme çerçevesindeki sorumluluklarından kurtulamayacağını ifade eder. Ayrımcılığın nasıl tanımlandığı? Olay incelemesi veya durum izlemesinde gözetilen sözleşmede ayrımcılık tanımlanmışsa veya tanımlanmamış olmakla birlikte sözleşmenin uygulanmasını izleyen ilgili organ ayrımcılığı tanımlamışsa, o halde kullanılacak standart soru formlarının bu tanımları gözetmesi gerektir. Bu halde mevzuatın sözleşmeye uyumu için mevzuatın ayrımcılığı sözleşme ile aynı kapsamda tanımlamış ve yasaklamış olması gerekir. Her türlü ırk ayrımcılığının ortadan kaldırılmasına ilişkin uluslararası sözleşme. Madde 1. 1. Bu sözleşmede ırk ayrımcılığı terimi siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel veya toplumsal yaşamın herhangi bir alanında insan hakları ve temel özgürlüklerin tanınmasını, uygulanmasını, bu hak ve özgürlüklerden yararlanılmasını ortadan kaldırmak veya zayıflatmak amacına ya da etkisine yönelik ırk, renk, soy ya da ulusal veya etnik kökene dayalı her türlü ayrım, dışlama, kısıtlama ya da tercih anlamındadır. Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi'nin Türkiye'nin sunduğu taraf ülke raporuna ilişkin sonuç gözlemleri. Komite, sözleşmenin taraf devlette doğrudan uygulanabilir olmasını sevindirici bulmakla birlikte, bu tür bir ayrımcılığı yasaklayan mevzuatın gerektiği şekilde uygulanmasını engelleyebileceğinden ulusal mevzuatta ırk ayrımcılığının tanımının bulunmamasını esefle karşılamaktadır. Komite, herkesin diğerleri yanında ırka dayalı ayrımcılık gözetilmeksizin kanun önünde eşitliğini öngören anayasanın 10. maddesi dahil olmak üzere, ilgili mevzuatın ulusal veya etnik kökene dayalı ayrımcılık yasağını istikrarlı olarak içermemesi karşısında bu durumun özellikle önemli olduğunu not etmektedir. Madde 1. Komite, taraf devletin sözleşmenin 1. maddesinde sayılan tüm unsurları içerecek şekilde ulusal mevzuatında ırk ayrımcılığının açık ve kapsamlı bir tanımına yer vermeyi mütalaa etmesini tavsiye eder. Bu çerçevede sadece neyin ayrımcılık olarak nitelendirildiğinin değil, neyin ayrımcılık yasağı kapsamına girmediğinin de tespiti gerekir. Bu durumlar ilgili sözleşmelerde nadiren açıkça belirtilmiştir. Bu nedenle sözleşmelerin uygulanmasını denetleyen yapıların görüşlerine de başvurmak gerekir. Her türlü ırk ayrımcılığının ortadan kaldırılmasına ilişkin uluslararası sözleşme. Madde 1. 4. Sadece insan hakları ve temel özgürlüklerden eşit şekilde yararlanmalarını sağlamak amacıyla, özel bir korumaya ihtiyaç duyan belli ırk veya etnik grupların veya bireylerin uygun gelişimini temin amacına yönelik özel önlemler, bu gibi önlemlerin sonuçta farklı ırk grupları için ayrı haklar sağlamasına yol açmamaları ve önlemler amacına ulaştıktan sonra sürdürülmemeleri kaydıyla ırk ayrımcılığı olarak görülmeyecektir. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi'nin 20 No'lu genel yorumu, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar bakımından ayrımcılık yasağı. Kimi durumlarda maddi ayrımcılığı ortadan kaldırmak için taraf devletlerin ayrımcılığın sürmesini yasaklayan koşulların etkisini azaltmak veya bu koşulları ortadan kaldırmak amacıyla özel tedbirlere başvurma yükümlülüğü vardır. Bu tür tedbirler makul, nesnel ve orantılı oldukları sürece fiili ayrımcılıkla mücadelede meşru birer araç niteliğindedir ve maddi eşitliğin sürdürülebilir olarak sağlandığı durumda son bulurlar. Bununla birlikte, dilsel azınlıklara çeviri hizmetlerinin sağlanması ya da duysal bozukluğu bulunan kişilere sağlık hizmetlerinin sunulduğu tesislere erişim açısından makul uyumlaştırma sağlanması örneklerinde olduğu gibi, bu tür pozitif tedbirlerin kalıcı olmasını gerektiren istisnai durumlarda söz konusudur. Ayrımcılığın hangi hak ve özgürlükler bakımından veya hangi alanlarda yasaklandığı. Ayrımcılığı yasaklayan uluslararası sözleşmeler ile diğer belgeler, ayrımcılık yasağının hangi hak ve özgürlükler veya alanlar bakımından söz konusu olduğunu da belirtirler. Ayrımcılığı yasaklayan uluslararası sözleşmelere bakıldığında, bu konuda ikili bir ayrıma gidildiğini görmek mümkündür. Ayrımcılığı yasaklayan sözleşme hükmünün bazı hallerde sözleşmede koruma altına alınarak, hak ve özgürlüklerle sınırlı bir ayrımcılık yasağı öngördüğü, bazı hallerde ise sözleşmenin düzenleme alanını aşan ve özellikle ulusal mevzuatın düzenleme kapsamına gönderme yapan bir ayrımcılık yasağı öngördüğü gözlenir. Bazı hallerde ise tek bir sözleşmenin her iki türde düzenleme yaptığını görmek mümkündür. Medeni ve siyasi haklara ilişkin uluslararası sözleşme. Madde 2. 1. Bu sözleşmeye taraf her devlet, kendi ülkesinde yaşayan ve yetkisi altında bulunan bütün bireylere ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya da başka fikir, ulusal ya da toplumsal köken, mülkiyet, doğum ya da başka bir statü bakımından hiçbir ayrım gözetmeksizin bu sözleşmede tanınan hakları sağlamak ve bu haklara saygı göstermekle yükümlüdür. Madde 26. Herkes yasalar önünde eşittir ve hiçbir ayrım gözetilmeksizin yasalarca eşit derecede korunur. Bu bakımdan yasalar her türlü ayrımı yasaklayacak ve ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya da başka fikir, ulusal ya da toplumsal köken, mülkiyet, doğum veya diğer statüler gibi her bağlamda ayrımcılığa karşı eşit ve etkili korumayı temin edecektir. Olanın tespiti. Standart form kullanılsın ya da kullanılmasın, ayrımcılık konusunda olanın, olay veya durumun tespiti için aşağıdaki verilerin toplanması gerekmektedir. Ayrımcılık teşkil eden fiile ilişkin veriler. Ayrımcılık hukuki bir kavram olduğundan bir fiile, uygulamaya veya mevzuata ayrımcı sıfatını takmadan önce hukuki bir değerlendirme yapmak gerekir. Bu değerlendirme olması gerekeni ifade eden belgeye dayanmalıdır. Konuyla ilgili olarak ayrımcılık yasağının uluslararası ve ulusal hukuktaki kaynakları ve denetim usulleri ile ilgili bir rehberin 1. bölümünde yer verilen bilgilere bakınız. ayrımcılık mağduruna veya mağdurlarına ilişkin veriler. Somut olay veya durum bakımından mağdurun kim veya kimler olduğu bilinmelidir. Mağdur tespit edilemiyorsa mağduriyetten veya hatta ayrımcılıktan bahsedilemeyebilir. Burada mağdurun tespit edilmemesinden kasıt, mağdurun isminin belirlenememesi veya kişinin bulunamaması değil, somut bir kişi veya kişi grubunun olay veya durumdan olumsuz olarak etkilenip etkilenmediğinin tespit edilememesidir. Olay örgüsüne ilişkin veriler. Her bir olayın ayrıntılarının kronolojik bir sırayla kayda geçirilmesi son derece önemlidir. Bu işlem hem olayın daha kolay anlaşılmasını sağlayacak, hem de olaylar arasındaki bağlantıların ve ayrımcılığın kaynağının tanımlanmasını mümkün kılacaktır. Ayrımcılığın sorumlularına ilişkin veriler. Olay örgüsünün kronolojik şekilde kaydedilmesi sadece olayların veya durumun anlaşılmasını ve tanımlanmasını kolaylaştırmayacak, aynı zamanda ayrımcılığın kaynağının da anlaşılmasını sağlayacaktır. Ayrımcılık mevzuattan kaynaklanabileceği gibi uygulamadan da kaynaklanabilir. Ancak her durumda söz konusu kararların arkasında kişiler vardır. Eğer sorunun kaynağı mevzuatsa o halde sorumlunun yasama organı olduğu açıktır. O halde yapılacak savunu faaliyetlerinin hedeflerinden en azından biri milletvekilleridir. Ya da ayrımcılık uygulamadan kaynaklanabilir. Burada kamu idaresinin uygulamaları söz konusu ise yürütme organının, başka bir ifadeyle idarenin sorumluluğu söz konusu olacaktır. Ancak özel kişi ve kurumların da ayrımcılık yapmama yükümlülükleri olduğundan uygulamadaki ayrımcılığın sorumluları özel gerçek veya tüzel kişiler de olabilir. Ayrımcılığın sorumlularına ilişkin veriler toplanırken sorumluların hiyerarşik yapısının kaydedilmesi de önemlidir. Ceza sorumluluğunun kişisel olduğunu, o nedenle suç teşkil eden fiiller bakımından sadece fiili işleyen kişinin sorumlu olacağını, ancak hukuk sorumluluğu bakımından kişiyi etkileyen ayrımcı fiil üzerinde denetim görevi olan herkesin fiilden sorumlu olacağını belirtmek gerekir. Sorumluların tümünün tespiti için sadece ayrımcı fiili gerçekleştiren kişinin değil, o kişiye ayrımcılık yapma emri veren, ayrımcılık yapmasına destek veren, göz yuman, ayrımcı fiili saklamaya çalışan herkesin tespiti gerekir. Bu kişiler aynı hiyerarşik yapı içerisinde olabilecekleri gibi birbirinden tümüyle bağımsız yapılarda yer alan kişiler de olabilir. Örneğin, kişinin şirket müdürüne şikayet edilmesi halinde hiçbir şey yapılmamış, hatta söz konusu ayrımcı muameleye destek verilmiş olabilir. Ya da suç teşkil eden ayrımcı bir fiile karşı polise gidilmiş ve polis bu konudaki şikayeti ciddiye almamış olabilir. Ayrımcı mevzuatın veya uygulamanın yargıya taşınması halinde izlemeye ve verilerin kaydına devam edilmesi gereklidir. Yargı organlarının ayrımcı mevzuatı uygulamayı ve bunların olumsuz sonuçlarını ortadan kaldırması gerekir. Aksi takdirde ayrımcılığın yargı organları tarafından da korunmuş olması söz konusu olacaktır. 8. ayrımın sonu sayfa 76.